Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 20.
O kadar kuvvetli arzularla dolu görünüyordu ki kabul etmeseydim kendi kendimi gaddarlıkla suçlayabilirdim. Benim için babamdan beri bir erkeğin arzularını tatmin etmesi hep öncelik taşırdı. Sanki ben bu kurala karşı koyarsam yer yerinden oynarmış gibi geliyordu. Böyle arzulanmak niçin benim gururumu okşamıyordu? Niçin bunun sevgiyle bir alakası olmadığını düşünüyordum? Benimle evlenmek istiyordu, yoksa değil mi? Ya da sadece benimle sevişmek mi istiyordu? Bende yanlış olan neydi? Ertesi gün evde sanki bendeki tüm neşeyi yok etmiş gibi dolaşıyordum. O ağır bir adamdı, her şey bana acı veriyordu ve ben bunalımdaydım. Yaşamdan ne bekleyebilirdim ki eğer evlilikte her şey bunun etrafında dönüyorduysa? Bu çok adaletsizdi. Erkeklerin o muhteşem dürtüleri, o yoğun duyguları vardı ki bu onları inletiyor, boşaltıyor ve kıvrandırıyordu. Ve ben tam tersine talihe küsmüş ve kendimi ihanete uğramış gibi hissediyordum. Midem bulanıyordu, yaralıydım, kendimi istemeden kullanılmış hissediyordum. Karşı koymaktan da acizdim ve bu yaşamımın sonuna kadar sürecekti. Okuduğum yüzlerce romanda kadınlar seksi seviyorlardı. Hatta buna susuyorlardı, ona ihtiyaçları vardı ve erkekler kadar zevk alıyorlardı. İçlerine girildiği andan itibaren de bol bol orgazm oluyorlardı. Ya ben anormaldim, duygusuz frijittim, ya yazarlar erkeklerdi ya da kadınlar yalan söylüyorlardı. Filmlerde de aynı ikiyüzlülük vardı. Evli çiftler sabah uyandıklarında göz kamaştırıcı görünüyor ve hemen arzuyla öpüşüyorlardı. Kokan nefesler ve diş fırçalamaktan ne haber? Niçin beyaz perdedeki artistler hiç tuvalete gitmezlerdi, hiç sivilcelerden, kabızlıktan ve akıntıdan şikayetçi olmazlardı ve niçin daha sonra kırgın olmuyorlardı? Bu filmler herkesi mutsuz etmeliydi ya da tam aksi. Oli, seni bu kadar meşgul eden ne? Tobias'la iyi bir akşam geçiremedin mi? İnşallah tartışmamışsınızdır. O kadar kibar ki diyerek annem üzerime geliyordu. Ben nişan törenimizi hatırlıyordum. Tobias tüm tanıdıklarımızın doktorlar, avukatlar ve sanatçılar olmasını pek takdir ediyordu. Hiç zorlanmadan aralarında dolaşıyordu ve kendi babasını ondan utanırmış gibi davet etmek istemiyordu. Onun babası bir işçiydi ve bu ülkede günah gibiydi. O annesini çok seviyordu, onu gerçek bir hanımefendi diye niteliyordu. Babası çok fazla içiyormuş ve yaşamında bir yere ulaşamamış. Ancak annem onun da çağrılması konusunda diretiyordu. Bu hüzünlü, kanlanmış gözlü adamdan hoşlanıyordum. Annesinden de beni biraz korkutmasına rağmen hoşlanıyordum. Anne, dün akşam gerekli mi? Bunu onunla yapmam lazım mı? Daha şimdiden. O mu istedi? Şimdi nişanlısı olduğuna göre bunu ondan niçin esirgemen gerektiğini anlamıyorum. Ama anne, arabanın arka koltuğunda olmak zorunda mı? Oh, sanırım hem de nişanlıyken. Sen de aynı fikirde değil misin? Anne, canım yanıyor ve hiçbir haz almıyorum. Bir kadının neresine ve nasıl dokunulacağını bilmiyor mu? Erkeklerin birçoğunun bu konuda fikri yoktur ve vajinal orgazm ideolojisine inanırlar. Ona öğretmen gerekecek. Bunun başka türlü de olabileceğini mi söylemek istiyorsun? Ya işte kadınlar bir ön sevişme ile uyarılmalılar. Bunu kitaplarda okuyabilirsin. Tecrübesiz erkekler de vardır. Sadece frijit kadınlar değil. Kadının ne kadar duyarlı olduğu erkeğe bağlıdır. Belki ona bu konuda bir kitap tavsiye etmelisin. Böyle bir sohbete nasıl başlayacağımı bilemem ki. Ivo ile hep güzel olurdu içime girmeden önce. Sonra artık hoşuma gitmez oldu. Sadece o son defa birlikte olduğumuz üzüntülü gün hariç. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra sabahları hep midem bulanmaya başladı. Andreas hemen beni bir jinekolog arkadaşına gönderiyordu ve o benim hamileliğimi onaylıyordu. Annem, Andreas ve Tobias'ın o kadar şoke olmalarını anlayamıyordum. Sonunda herkes bizim o işi yaptığımızı sessizce kabul ediyordu ve bunun nasıl bir yüz karası olduğundan yakınıyorlardı. Ben hala Ivo'nun sözlerini hatırlıyordum. Helen'in kalçaları geniş yapılı. Onun annelik tavrı beni dayanılmaz derecede cezbediyor. Sen öyle 6 çocuk doğurabilecekmiş gibi görünmüyorsun. asla çocuğum olamayacağı korkusu o zamandan beri beni huzursuz ediyordu. Kusmadığım zamanlar sadece ağlıyordum. İçimden bebeğimi istiyorum, bebeğimi istiyorum, bebeğimi istiyorum diyordum. Ama o üçü hep bunun bir yüz karası olduğunu, ailenin onurunu karalayacağını, insanların parmaklarıyla bizi işaret edeceklerini ve bizimle dalga geçeceklerini iddia ediyorlardı. Evlenmeleri lazım o zaman deniyordu ve Tobias, Andreas'ın yetkilerini kullanarak buna bir çözüm bulması gerektiğinde ısrar ediyordu. Beyaz önlüklü gösterişli profesör, benim yaşımın çok küçük olduğuna, yeterince gelişmemiş olduğuma, rahmimin çok küçük olduğuna ve benim çocuğu zaten taşıyamayacağıma ikna ediyordu. Riski çok büyükmüş. Ben bir hastaneye götürüldüm ve başka bir psikiyatrist gerekli evrakları imzalıyordu. Onlar da ameliyat ediyorlardı. Rahibeler bunu onaylamıyorlardı ya da bana mı öyle geliyordu? Şimdi gerçekten korkuyordum asla çocuk sahibi olamamakta. Tobias beni ziyarete geliyor, bana yeşil bir kazak getiriyordu. Ben yeşilden nefret ediyordum. Bana bir de portakal rengi bir ruj hediye ediyordu. Çünkü benim kullandığım pembeler onun hoşuna gitmiyordu. Hediyelerini iğrenç buluyordum fakat yine de hayal kırıklığını saklamak için teşekkür ediyordum. O gittiğinde ise rahatlıyordum. Yine uslu bir kız olmuştum. Ben Tobias'ı sadece onun ellerinden tutup o güzel gözlerine bakarak ve her şeyi romantikleştirdikçe seviyormuş gibiydim. Düğünden önceki gece o kadar korkuyordum ki Tanrı'ya lütfen yarın bir deprem olmasını sağla diye dua ediyordum. 13. Yeni eşimle birlikte beni bekleyen sürpriz babamla yaşadıklarımdan daha az değildi. Evliliğimizin ilk 3 haftası bir şoktu. Her akşam beni geç saatlere kadar bekletirdi. Ben öylece oturuyordum. Bekliyordum, aşağı yukarı gidip geliyordum. Sinirliydim ve hiddetten köpürerek sonunda yatağa giriyordum. Benim dışarıyla tüm bağlarım kopuktu ve yalnızdım ve hiç kimseye yönelemiyordum. Zira herkes yeni evli ve mutlu olduğumuzu düşünüyordu. Her günkü temizlik, alışveriş ve yemek pişirme, öğlenleri 3 çeşitli bir menü sunmalıydım, beni yoruyordu. Ev harçlığını paylaştırmakta zorluk çekiyordum. Annesi bir defasında bana, İngiliz ev kadınları da her sabah yataklarını havalandırıyorlar mı? İsviçre divitinlerinin her sabah kar yağıyor gibi özel olarak havalandırılması gerekiyor. O masalı biliyor musun? Yastıkların da silkelenmesi lazım. Bir İsviçreli kadının daha kocası işe gitmeden nevresimlerinin camdan sarkması gerek. Yatakların altında ve köşelerde toz olamaz. Senin daha birçok şeyi öğrenmen lazım. Sen bir ev idaresi okuluna gitmeliydin. Zira Tobias kusursuz gömleklere ve jilet gibi ütülenmiş pantolonlara çok önem verir. Kariyerini düşünmesi gerek diyordu. Bir gömleği ütülemek için ne kadar zamana ihtiyacınız var diye soruyorlardı bana ev idaresi okulunda. Sadece 15 dakika şeklinde cevap veriyordum. Bu yeterli değil ve övünülecek bir şey de yok. Bana tam olarak bir gömlek nasıl ütülenir iyice öğretiliyordu ve bunun için 20 dakikadan daha fazla zaman gerekiyordu. Benim epey alıştırmayla kısa zamanda kusursuz ütülemeyi öğrenebileceğim söyleniyordu. Benden beklenen bir sürü beceriyi öğrenmek için epey çaba harcıyordum. Annesine telefon edip onun en çok sevdiği yemekleri soruyordum. Saat 12'de o eve geliyor, Bosfor yemek masasına gidiyor ve oturup bekliyordu. Ben genellikle son dakikada meydana gelen kazaları önlemek için koşturup duruyordum. Onun sessiz bekleyişi beni sinir ediyordu. Hazır çorba olduğu zaman çorbadan yakınıyordu ve annesinin çorbalarını övüyordu. Tatlıyı servis yaptığımda ise acele kahveyi getirmemi rica ediyor, benim yüzümden zaten geciktiğini söylüyordu. Mutfakta ise kahvenin ne açık ne de koyu olması, aksine tam onun istediği gibi olması için dua ediyordum. Daha sonra mutfaktaki yıkanması, kaldırılması gereken o inanılmaz karmaşanın önünde duruyordum. Akşam yemeğinde her şey yeni baştan başlıyordu. Ondan sonra Tobias tekrar arkadaşlarıyla buluşmak için ortadan kayboluyordu. Niçin dudaklarında bir tebessümle eve gelemiyordu? Ya da bir defasında çiçek, çikolata veya bir kitap olsun sürpriz olarak getiremez miydi? Küçük bir cesaretlendirme iyi gelirdi. Daha önce hiç yemek yapmamış ve onca ev işini görmemiştim. Niçin mutfağa gelip benimle sohbet etmiyordu? Zaman kazanmak için tabakları masaya taşımıyordu. Bir beceriksizlik yaptığım zaman bana küfredeceğini, bunu şakayla karşılamıyordu. Ya da benimle işi hakkında konuşamıyor. Gününün bu bana yabancı olan bölümü işi hakkında konuşmuyor. O sıkıcı gazeteyi neden bir tarafa bırakamıyordu? O zaten çok az olan, birbirimizi ayırmamız gereken dakikaları meşgul ediyordu. Niçin evlendiğimizden beri işe gitmek için acele etmeden önce öpmek ve sarılmak için beni kanepeye çekmiyordu? Kaçıp kurtulmayı düşünüyordum ve bir defasında ona benim yaşımdaki diğer genç insanların yaptığı gibi yürüyüşe gidip gidemeyeceğimizi soruyordum. O alaycı oluyor ve benim çocukça fikirlerime gülüyordu. Benimle karşılaştırıldığında o yaşlı ve korkunç mantıklıydı. Babamla ilgili hatıralarım hala çok canlıydı ve geceleri benimle yaptığı o korkunç şeyleri hatırlıyordum. Ben hep evliliğin dertsiz bir yaşam olacağını ümit ediyordum. Paylaşılan mutluluklar ve gittikçe artan yakınlık ve samimiyetle daha az yalnızlıkla dolu bir yaşam. Bir hafta sonunu daha tek başıma geçirdikten sonra onun ilgilendiği hobilerini paylaşmam gerektiğini düşünüyordum ve ondan kulübünde planör kullanmayı öğrenebilmem için yardım rica ediyordum. O hafta sonu kendisi uçuyor ve bana ilk uçuş derslerini veriyordu. İlk yalnız uçuşumda ise neredeyse korkudan ölüyordum. Hem de diğer 7 defasında da bunu başarıyordum. Sonra hamile kaldım ve uçmayı bıraktım, yüzünü kara çıkarmadan. O hala tek başına dışarı çıkıyordu ve ben yine yalnızdım. Bir defasında ondan benimle yemeğe çıkmasını rica ediyordum. Son defa yemeğe gidişimizin üzerinden bir ömür geçmişti. O gazetesini alıyor ve ben bütün gece onu hiç görmüyordum. O akşam eve geldiğinde ilk büyük kavgamızı yapmıştık. İkincisinde bana vuruyordu. Biz annem ve Andreas'a davet edilmiştik. Onların arkeolog olan birkaç arkadaşı da oradaydı. Biz medeni bir şekilde masada sohbet etmeye çalışırken Tobias radyoyu sonuna kadar açıp maç dinliyordu. Eve dönerken yolda onun bu davranışından şikayetçi oluyordum. Hiddetten köpürmüş gözlerle üzerime doğru geliyordu ve elinin tersiyle kafama, çeneme, gözlerime ve burnuma vurmaya başlıyordu. Ta ki ben bayılıp yere yığılıncaya kadar. Ben kendime geldiğimde o oturma odasında kanepede oturup gazete okuyordu. Ağzımdan kan damlıyordu. Ben anneme telefon etmeye çalışıyordum ancak o gelip telefonun arızasını çıkarıyordu ve beni yatak odasına kilitliyordu. Ben pencereden aşağı iniyor ve kapalı gözlerle ana caddeye doğru koşuyor ve beni bir arabanın ezmesini ümit ediyordum. Ancak hiçbir şey olmuyordu. Böylece ben de endişeli bir vaziyette arkadaşlara gidiyordum. Onlar da bana bu durumumu bir boşanma durumu halinde bir doktora tespit ettirmemi tavsiye ediyorlardı. Ben bunu yapmıyordum çünkü belirsiz bir sadakattan dolayı evliliğimizin yıkılacağını kabul etmekten korkuyordum. Hamile kaldığımda bir kız çocuğum olsun diliyordum. Belki bizim yaşamımızı değiştirebilirdi. O kendisiyle uçabilecek ve futbol oynayabilecek bir oğul istiyordu. Bense bir oğul düşüncesinin beni niye bu kadar ürküttüğünü bilmiyordum. Benim babam kız olarak değersizliğini bana yeterince hissettirmişti. Tobias da aynı olumsuz düşünceleri bende uyandırmaktan iyi anlıyordu. Eğer çocukken benim de bir penisim olsaydı bana bu kadar kötülük edemeyecekti. Onun olmasaydı beni bu kadar iğrenç bir şekilde tiksindiremezdi. Belki de hamileliğim süresince rüyamda sık sık penisi kesilmiş bebekler görmemin ve hıçkırarak uyanmamın sebebi buydu. Eşimin de benzeri şekilde hükmü vardı üzerimde ve onun da o şeyi vardı. Ama ben penisi olan erkeklerden ve çocuklardan korkuyordum ve ümitsiz bir şekilde normal olmaya çalışıyordum. Ben sürekli İvo'yu özlüyordum. Vücudum, ruhum, kalbim onu arzuluyordu. Bir kez daha ait olmayı, birlikteliği hissedebilseydim. Mozart'ı ve Hindemith'i el ele dinlediğimizde beni bir huzur duygusu kaplıyordu. Bir kez daha o manevi dorukları yaşamak, düşünmek, tartışmak, uyanık olmak. Bu babamın parasıyla donatılmış ve pahalı döşenmiş daireye girdiğimde sanki zaman durmuştu ve ben kendimi ölmüş gibi hissediyordum. Kendimi yaşarken gömülmüş gibi hissediyordum bu dört duvar arasında. Her dakika sevincim ve gençliğim çalınıyordu. İçimde gelişen çocuğumdan başka yaşam benim için anlamını yitirmişti. Ne yakınlık ne de şefkat vardı. Doğum. Yırtılıyormuşum hissindeydim. Bağırıyor ve itiyordum ve birdenbire harika bir kız sahibiydim. Şimdi bana hiçbir şey olamazdı. Onu göğsüne bastırdığımda bana ne kadar yabancı olduğuna şaşırmıştım. İnsanın kendi öz bebeğini tanımaya çalışması gerektiğini bilmiyordum. Ben gülüyor ve ona merhaba küçük yabancı, seninle tanıştığım için çok mutluyum diyordum. Tobias'a "Sen ve senin komik İngiliz mizahın, kutlarım, çok cesurdun" diyordu. O bana benim sevdiğim mavi kantalon çiçeği, bir tane daha portakal rengi ruj ve yeşil bir pliseli etek getirmişti. Bu bana kürtajda getirdiği, hiç giymediğim yeşil kazağa uyuyordu.
Ayrım sonu.